Ayrım 25.
Arabanın yanındaki çadırda bir çocuk ağladı. Genç adam çadıra girdi, içeriden yumuşak bir sesle konuştuğu duyuldu. Tom subapı aldı, yuvaya soktu, biraz da o alıştırdı. Çocuğun ağlaması kesildi. Genç adam çıktı, Tom'un çalışmasını seyretti. Sen devam et istersen dedi. İşe yarar, nasılsa lazım. Demin söylediğime ne diyeceksin diye konuya döndü Tom. Onca ürünü gözümle gördüm diyorum sana. Genç adam yere çömeldi. Bak sana anlatayım dedi alçak sesle. Dev kadar bir şeftali bahçesinde çalışmıştım ben. 9 kişi yıl boyu sürekli çalışıyor orada. Sözünü etkili kılabilmek için sustu. Şeftaliler olduğu zaman 2 haftada toplamaya 3000 adam gerekiyor. Hemen toplatmak gerek, yoksa şeftaliler çürür. Ne yapıyorlar o zaman? 4 bir yana el ilanları yolluyorlar. 3000 kişi lazımken 6000 kişi geliyor. İşçilerin istedikleri fiyattan tutuyorlar. Teklif ettikleri parayı beğenmiyorsan lanet canını. Senden sonra o işin daha 1000 müşterisi sırada bekliyor. Çaresiz kabul ediyorsun, şeftalileri topluyorsun, topluyorsun, sonunda bitiyor. Ülkenin tüm şeftalileri bitiyor. Çünkü hepsi aynı zamanda olgunlaşıyor. Sen o bahçeyi bitirdiğinde ötekilerinde hepsi bitmiş oluyor. Eyaletin o bölgesinde artık yapılacak zırnık iş kalmıyor. O zaman da mal sahipleri artık sizi oralarda istemiyorlar. 3000 kişi, iş bitmiş. Belki hırsızlığa kalkarlar, belki sarhoş olurlar, belki patırta çıkarırlar. Hem halinizi kılığınızı da beğenmiyorlar. Çadırda yaşayan insanlarsınız alt tarafı. Burası güzel bir diyar ama siz kokutuyorsunuz burayı, tamam mı? İstemiyorlar sizi ortalıkta. Bir tekme patlatıp dışarı atıyorlar. Durma buralarda, gazla, git diyorlar. Böyle oluyor işte. Tom başını çevirmiş, coğutların çadırına doğru bakarken anasını gördü. Hareketleri yorgunluktan ağırlaşmıştı. Çalı çırpıdan ateş yakıyor, tencereleri alevlerin üzerine yerleştiriyordu. Çevredeki çocuklar halkası biraz daha daraldı. Çocukların sakin, iri gözleri ananın elinin her hareketini dikkatle izler oldu. Çok ihtiyar, iyice kambur bir adam çadırların birinden çıktı, havayı koklaya koklaya yanaştı. 2 kolunu arkasına kavuşturmuştu. Çocukların arasına katıldı. O da ananı seyretmeye başladı. Ruth ile Winfield ananın yakınında duruyor, karşılarındaki yabancılara düşmanca bakıyorlardı. Tom öfkeli bir sesle, o şeftalilerin hemen toplanması gerek öyle değil mi diye sordu. Tam olgunlaştıkları sıradı. Elbette öyle. Peki, ya o insanlar birleşir de bırakın çürüsün derlerse? O zaman ücret öyle hızlı yükselir ki aklın durur. Genç adam subaplardan başını kaldırıp Tom'a alaycı bakışlarla baktı. Demek sonunda bir çare buldun öyle mi dedi. Kendi kafandan icat ettin bunu ha? Yorgunum dedi Tom. Bütün gece araba sürdüm. Niyetim kavga çıkarmak değil. Hem öyle yorgunum ki adam gibi tartışamam bile. Bana bilgiçlik taslama, soruyorum işte. Genç adam sırıttı. Öyle demek istemedim dedi. Sen buralarda yenisin. Başkaları da düşündü bunu. Şeftali bahçesinde çalışanlar da düşündü. Bak, insanlar birleşti mi bir lider var demektir. Olmak zorunda. Hepsi adına söz söyleyecek biri. O herif daha ağzını açmaya kalkarken hemen yakalayıp kodese tıkıyorlar. Yerine yeni bir lider çıkarsa onu da tıkıyorlar. Tom bu sefer insanın kodesi hiç değilse karnı doyar dedi. Ama çocukları doyamaz. Sen içerideyken çocukların açlıktan ölsün ister miydin? Anlıyorum dedi Tom yavaş yavaş. Anlıyorum, evet. Bir şey daha var. Sen kara liste diye bir şey duydun mu hiç? O da ne? Millet birleşsin diye ağzını aç da görürsün o zaman. Resmini çekiyorlar, her yana dağıtıyorlar. O zaman hiçbir yerde iş bulamıyorsun. Çocukların varsa... Tom kasketini başından çıkardı, elinde büktü. Demek ne bulursak onu kapacağız ha dedi. Ya da açlıktan gebereceğiz. Havlarsak yine açlıktan gebereceğiz. Genç adam elini şöyle bir sallayıp yırtık çadırları, pasta arabaları gösterdi. Tom tekrar anasına baktı. Oturmuş patateslerin kabuklarını kazıyordu anası. Çevresindeki çocuklar daha da yanaşmışlardı. Ben bunu yemem arkadaş dedi Tom birden. Benim ailem koyun değil, birilerinin canını okurum. Bir polisin mi örneğin? Kimin olursa. Delisin sen dedi genç adam. Seni hemen vururlar. Ne adın kalır ne sanın. Cesedini bir hendekte bulurlar. Ağzında burnunda kurumuş kanlarla. Gazetede bir tek satır yazı çıkar. Ne der biliyor musun? Bir serseri ölü bulundu. Tom ama bu serserinin yanı başında bir ölü daha bulunacak dedi. Delisin sen dedi genç adam tekrar. Onun yararı olmaz ki. Peki sen ne yapıyorsun bu durumda? Yağ lekeli surata baktı. Birden genç adamın gözlerine sanki bir perde indi. Hiç. Nerelisiniz siz? Biz mi? Selisev yakınından. Oklahoma. Yeni mi geldiniz? Bugün. Buralarda çok kalacak mısınız? Bilmem. Nerede iş bulursak orada kalacağız. Niye sordun? Hiç. Perde bir daha indi. Biraz uyumak şart dedi Tom. Yarın çıkıp iş bakacağız. Bir denemekten zarar gelmez. Tom döndü, coğutların çadırına doğru ilerledi. Genç adam tenekedeki subap yağını kaldırdı. Parmaklarını içine batırdı. Hey diye seslendi. Tom döndü. Ne istedin? Sana bir şey söylemek istiyorum. Üzerinde bir toprak yağ bulunan parmağını kıvırarak bir işaret yaptı. Uyarmak istiyorum. Dertsiz başına dert arama. O coplanan adamın halini hatırlıyorsun değil mi? Şu yukarıdaki çadırdaki mi? Evet o. Aptal görünüyordu değil mi? Hiç aklı yok gibi. Ne olmuş? İşte polisler geldiğinde sen de öyle görünmelisin. Hep de gelir polisler. Aptal duracaksın. Hiçbir şey bilmeyeceksin. Hiçbir şey anlamayacaksın. Öyle ister polisler bizi. Sakın polise vurmaya falan kalkma. İntihardan başka bir şey değil o. Job serseme olmuş gibi dur. Kahrolası polislerin önünde paspas olayım. Kılımı bile kıpırdatmayayım ha? Hayır dinle beni. Bu gece gelirim seni çağırmaya. Belki yanılıyorumdur. Çevrede her an ispiyon var. Bir tehlikeyi göze alıyorum. Çocuğum da var üstelik. Ama yine de geleceğim seni almaya. Bu arada hiç polis görürsen salak okinin tekisin tamam mı? Bir şeyler hazırlıyorsanız o zaman tamam dedi Tom. Kaygılanma sen. Bir şeyler yapıyoruz elbette. Ama kendimizi tehlikeye atmadı. Çocuk dediğin çok çabuk ölür açlıktan. 2-3 gün yeter ona. Tekrar işine döndü. Subapa yağdan sürdü. Çalışırken yüzünde gerçekten budala bir ifade vardı. Tom yavaşça kendi çadırına doğruldu. İçinden Job sersemi diye mırıldandı. Babayla John amca kollarında kuru söğüt dallarıyla çadıra yaklaşıyorlardı. Hepsi ateşin yakınında bir yere atıp çömeldiler. Amma toplamışlar dedi baba. Yakacak çalı bulmak için dünya kadar yol gittik. Çevredeki çocuklar çemberine baktı. Hey büyük Allah'ım dedi. Nereden çıktınız siz? Çocukların hepsi utanarak ayaklarına baktılar. Herhalde yemeğin kokusunu aldılar dedi Anna. Winfield çekil ayağımın altından. Onu uzağa doğru itti. Biraz yani pişirelim demiştim dedi. Evimizden ayrıldığımızdan beri doğru dürüst tencere yemeği yemedik. Baba sen dükkana kadar git. Biraz gerdan alıver. Yahni iyi gider. Baba ayağa kalktı yürüdü gitti. El arabanın kaputunu açmıştı. Yağlı motora baktı. Tom yaklaşırken başını kaldırdı. Amma mutlu görünüyorsun dedi ağabeyine. Tom bahar yağmurlarına tutulmuş kurbağa gibi keyifliyim dedi ona. Şu motora bak. El parmağıyla gösteriyordu. Durumu fena değil ha? Tom baktı. Bana hiç fena görünmüyor. Fena değil demek yetmez. Harika yahu. Ne yağ akıttı ne bir şey. Bir bujiyi çevirip yerinden çıkardı. Deliğine parmağını soktu. Biraz kabuk var ama kuru en azından. Tom, iyi seçim yapmışsın dedi. Bunu mu söylettirmek istiyordun? Yol boyu epey korktum ama bir şey olacak, benim suçum olacak diye. Yo, sen iyi iş yaptın. İstersen onu bir toparla gözden geçir. Yarın iş aramaya çıkmamız gerek. Yürür yine dedi El. Onu dert etme. Bir cep çakısı çıkardı, bujinin uçlarını kazıyıp temizledi. Tom çadırın yan tarafına yürüdü. Casey yere oturmuş, öne uzattığı çıplak ayağına dikkatle bakar buldu. Tom da onun yanına çöktü. İş görecek mi dersin dedi. Ne iş görecek mi diye sordu Casey. Ayak parmakların. Oturmuş düşünüyordum biraz. Hep de rahat bir yer bulursun o iş için dedi Tom. Casey baş parmağını yukarı, ikinci parmağını aşağıya kıvırırken sessizce gülümsedi. Düşünmenin zorluğu yetmiyor da bir de kendimi sıkıntıya sokayım ha? Günlerdir ağzından çıt duymadık. Hep mi düşünüyorsun? Hep düşünüyorum. Tom artık iyice kirlenmiş olan kumaş kasketini çıkardı. Mahvolmuştu kasket. Siperliği kuş gagası gibi sivrilmişti. Ter şeridini dışarı çevirdi. İçine sardığı gazete kağıdını sıyırıp çıkardı. Öyle terledi ki çekti bile dedi. Casey'nin kıpırdayıp duran ayak parmaklarına baktı. Birazcık düşüncelerini bırakıp aşağı katlara iner de beni dinler misin? Casey sap gibi boynu üzerinde başını ona çevirdi. Hep dinlerim. O yüzden bu kadar düşünüyorum zaten. İnsanların konuşmalarını dinliyorum, dinliyorum. Sonra bir zaman geliyor, insanların duygularını işitebiliyorum. Hep sürüp gidiyor bu. Dinliyorum, hissediyorum. Kanat çırpıyorlar durmadan. Tavan arasında kalmış bir kuş gibi. Kurtulayım derken bir tozlu pencerenin camında kanadını parçalayacak. Tom gözlerini iri iri açıp ona baktı. Sonra döndü, 20 adım ötedeki gri çadıra baktı. Çadır iplerine kurusun diye yıkanmış blucinler, gömlekler, bir tane de elbise asılmıştı. Ben de sana ondan söz edecektim dedi. Sen benden önce görmüşsün. Gördüm diye kabullendi Casey. Başıboş, koşumu yapılmamış bir orduyuz. Başını eğdi, elini alnından saçlarına doğru kaydırdı. Ta başından beri gördüm ben bunu dedi. Nereye uğradıksa gördüm. İnsanlar bir lokma peşinde. Bulunca da karınları doymuyor. Sonunda dayanamayacak kadar acıkınca benden dua etmemi istiyorlar. Ben de bazen ediyorum. Ellerini kıvrık dizlerinin çevresine sardı, onları kucakladı, bacaklarını kendine doğru çekti. Başlangıçta işler böylece çözümlenir sanmıştım. Bir dua patlatırsın, bütün dertler sinek kağıdına yapışan sinekler gibi o duaya yapışır, dua uçar gider, dertleri de birlikte götürür. ama artık öyle olmuyor. Tom, duayla yiyecek bulunmaz ki hiç dedi. Hayvan olacak ki et olsun. Ya dedi Casey, hem büyük Allah ücret diye bir şey yaratmadı. Bu insanların tek istediği doğru dürüst bir ömür sürmek, çocuklarını adam gibi büyütmek. İhtiyarladıkları zaman kapılarının eşiğine oturup grubu seyretmek, gençliklerinde dans etmek, şarkı söylemek, sevişmek istiyorlar. Yemek, içmek, sarhoş olmak, çalışmak istiyorlar. Kısacası kaslarını çalıştırmak, yorulmak istiyorlar. Tanrım, neler diyorum ben? Bilmem dedi Tom, kulağa hoş geliyor. Sen ne zaman çalışmaya başlayıp düşünmeye biraz ara vereceksin? İş bulmak zorundayız. Para neredeyse bitti. Baba tuttu, ninenin mezarına dikilecek boyalı tahtaya $5 yatırdı. Geriye pek fazla bir şey kalmadı. Sıska kahverengi bir köpek çadırın yan tarafından ortalığı koklaya koklaya yaklaştı. Huysuzdu, kaçmaya hazırdı. Kokladı, kokladı. Neden sonra oradaki iki adamı fark etti. Başını kaldırıp bakınca onları gördü, yan tarafa sıçradı, kulaklarını arkaya yatırıp kuyruğunu içeri kısarak kaçtı. Keyiz onun ardından baktı. Hayvan çadırın köşesini döndü, gözden kayboldu. Keyiz içini çekti. Kimseye zırnık faydam olmuyor dedi. Ne kendime ne başkasına. Başımı alıp kendi kendime çekeyim gideyim diyordum. Sizin yiyeceğinizi yiyor, sizin yerinizi işgal ediyorum. Karşılığında da size hiçbir şey vermiyorum. Belki sürekli bir iş bulurum. Belki bana verdiklerinizin birazının karşılığını ödeyebilirim. Tom ağzını açtı. Alt çenesini öne doğru uzattı. Elindeki kurumuş hardal otu sapıyla alt dişlerine vurdu. Gözleri kampa doğru bakıyordu. Gri çadırlara, tenekeden, mukavvadan, ot damlı kulübelere. Keşke bir torba tütünüm olsaydı dedi. Ne zamandır içmedim. McAllister'da tütün buluyorduk. Neredeyse oraya dönmeyi yeğe tutacağım. Sapı dişlerini tekrar vurdu. Birden papaza döndü. Hiç içeride yattın mı sen? Hayır, hiç yatmadım. Daha gitme dedi Tom. Hemen gitmeye kalkma. İş aramaya ne kadar çabuk başlarsam o kadar çabuk bulurum. Tom yarı kapalı gözleriyle onu süzdü. Sonra kasketini tekrar kafasına geçirdi. Bak dedi. Burası papazların millete anlattığı obal börek diyarı değil. Bir gaddar yanı var buranın. Buralılar bizim batıya gelmemizden korkuyor. Bizi korkutup gerisin geriye kaçırabilmek için polis falan çıkarıyorlar. Evet dedi Casey, biliyorum. Hapse girdin mi diye neden sordun? Tom ağır ağır konuştu. İnsan hapis yatarken bir bakıma her şeyi sezmeye başlıyor. Milletin birbiriyle pek konuşmasını istemezler. İki kişi konuşur belki ama kalabalık olmaz. O zaman biraz sezgileri gelişiyor insanın. Bir şey patlayacaksa, yani diyelim ki herifin biri fıttırdı da o sopayı kapıp gardiyanın kafasına indirecekse sen bunu daha olmadan önce sezersin. Birileri kaçacaksa ya da isyan çıkacaksa kimseden duymak gerekmez. Sezersin, bilirsin. Öyle mi? Buralarda ol dedi Tom. Hiç değilse yarına kadar ayrılma. Bir şeyler olacak. Şu ileride bir gençle konuşuyordum. Çakal gibi sinsi ve kurnaz davranmaya çalışıyor ama fazla normal görünme sevdasında. Zavallı çakal kendi işiyle meşgul. Çok masum. Oynuyor, eğleniyor. Kimseye zarar vermek istemiyor. Oysa yakında tavuk kümesi var. Case ona dikkatle baktı. Soru soracak oldu. Sonra ağzını sımsıkı kapadı. Ayak parmaklarını yavaş yavaş kıpırdattı. Dizlerinden elini çekti, bacağını uzattı, parmaklarını görebileceği şekilde gerdi. Peki dedi, daha gitmem. Tom, kendi halinde sessiz iyi insanlar olup biteni hiç bilmiyorsa bir şeyler olacak demektir dedi. Kalırım. Yarın da kamyonla çıkar iş bakarız. Oldu dedi Casey. Parmaklarını kıvırdı, onları ciddi bakışlarla inceledi. Tom dirseğine dayanıp gözlerini kapadı. Çadırın içinden Rose of Sharon'ın mırıltıları ve Connie'nin alçak sesi cevapları duyuluyordu. Branda aşağıya kara bir gölge vurmuştu. İki ucundaki üçgen biçiminde ışıklar da keskin pırıl pırıldı. Rose of Sharon şiltenin üstüne uzanmış, Connie onun yanına çömelmişti. Anama yardım etmem gerek dedi Rose of Sharon. İstiyorum da ama ne zaman kıpırdasam kusuyorum. Connie'nin bakışları ciddiydi. Böyle olacağını bilsem hiç gelmezdim dedi. Orada geceleri traktörcülüğe çalışırdım. $3 bir iş bulurdum. İnsan günde $3 paşa gibi yaşar. İsterse her gece sinemaya bile gider. Rose of Sharon ürkmüş gibiydi. Geceleri radyoculuğa çalışacaksın dedi. Connie'nin cevap vermesi uzun sürdü. Öyle değil mi diye üsteledi Rose of Sharon. Evet tabii, kendime gelir gelmez. 3 kuruş edinelim. Kız dirseği üzerinde doğruldu. Vazgeçmiyorsun değil mi? Yo tabii ki hayır ama bu tür yerlerde oturacağımızı bilmiyordum. Kızın gözleri katılaştı. Mecburuz dedi alçak sesli. Tabii elbette biliyorum. Hele bir kendime geleyim. 3 kuruş param olsun. Belki de orada kalıp traktörcülük öğrenmek daha iyi olurdu. Günde $3 alıyorlar. Fazlası da geçiyor ellerini. Rose of Sharon'ın gözlerine hesapçı, kuşku dolu bakışlar yerleşmişti. Connie o gözlere baktığında kendisinin ölçüldüğünü, tartıldığını gördü. Ama derslere çalışacağım dedi. kendimi toplar toplamaz. Rozov Sharon hırslı bir sesle bebek gelmeden bir evimiz olmalı dedi. Bu bebeği çadırda falan doğuramayız. Elbette dedi Connie, kendimi toplar toplamaz. Çadırdan çıktı, ateşin başına çömelmiş duran Anna'ya baktı. Rozov Sharon sırt üstü döndü. Gözlerini çadırın tavanına dikti. Sonra kusabilmek için baş parmağını ağzına soktu. Sessizce ağlamaya başladı. Anna ateşin yanına diz çökmüş, kuru dalları kırıyor, tencerenin altındaki ateşi harlı tutmaya çalışıyordu. Ateş parladı, karardı, parladı, yine karardı. 15 tane çocuk sessizce durmuş seyrediyordu. Pişen yahninin kokusu burunlarına geldikçe burunları hafif kırışmaktaydı. Tozdan ağarmış saçlarında güneş oynaşıyordu. Utanıyordu çocuklar orada bulunmaktan. Ama yine de gitmiyorlardı. Anna hevesli çemberin iç tarafında duran bir kızla konuştu. Ötekilerden daha büyükçeydi. Tek ayak üstünde duruyor, öbür ayağının içiyle yere basan bacağının arkasını kaşıyordu. Ellerini arkasında kenetlemişti. Küçük ela gözleriyle Anna'yı seyretmekteydi. Hiç gözünü ayırmıyordu. İsterseniz size çalı çırpı kırarım efendim diye öneride bulundu. Anna işinden başını kaldırıp baktı. Sofraya çağrılmak istiyorsun ha? Evet efendim dedi kız dengeli bir sesle. Anna kırık dalları ateşin altına sürdü, alevler çıtırdadı. Kahvaltı etmedin mi? Hayır efendim, buralarda iş bulunmuyor. Babam bir şeyler satıp para bulmaya, benzin almaya çalışıyor gidebilelim diye. Anna ona baktı. Buradakilerin hiçbiri mi kahvaltı etmedi? Çocuklardan oluşan çember huzursuz kıpırdandı. Bakışlarını tencereden ayırmaya çalıştılar. Bir küçük çocuk gururla ben yedim dedi. Kardeşim ikimiz yedik. Şu ikisi de yedi. Yerken gördüm onları. Adam akıllı yedik biz hem. Bu gece güneye doğru yola çıkıyoruz. Anna gülümsedi. Demek sen aç değilsin. Bu tencerede zaten herkese yetecek kadar yok. Küçük çocuğun dudağı sarktı. Biz iyi yedik dedi. Arkasını dönüp koştu, bir çadıra daldı. Anna onun ardından öyle uzun süre baktı ki yaşı büyük olan kız onu uyarmak zorunda kaldı. Ateş geçiyor efendim. İsterseniz ben harlatırım. Ruth ile Winfield halkanın iç tarafındaydılar. Kendilerine yakıştırdıkları bir soğuk gurur havasına girmişlerdi. Mesafeli davranıyorlardı. Aynı zamanda kendilerine ait olan şeylere de sahip çıkıyorlardı. Ruth soğuk öfkeyle dolu gözlerini yabancı kıza çevirdi. Sonra çömeldi. Anna'nın yanındaki dalları kırmaya koyuldu. Anna tencerenin kapağını açtı. Yahni'yi bir değnekle karıştırdı. İçinizden bazılarının tok olduğuna sevindim doğrusu. O küçük tokmuş işte. Kız alay etti. O mu? O hep öyle övünür, kibirlidir. Akşam yemeği yemediği zaman ne yapar biliyor musun? Dün gece de çadırından çıktı, tavuk yedik dedi. Onlar yerken bakmıştım ben. Herkes gibi kızarmış hamur yiyorlardı. Ya! Anna o küçük çocuğun girdiği çadıra doğru baktı. Sonra kıza döndü. Ne zamandır Kaliforniya'dasınız diye sordum. 6 ay kadar. Bir süre devlet kampında kaldık, sonra kuzeye gittik. Döndüğümüzde devlet kampı dolmuştu. Güzel yer doğrusu, yaşanabilecek yer. Nerede orası diye sordu Anna. Bir yandan kırık dalları Ruth'in elinden aldı, ateşe sürdü. Ruth kendinden biraz daha kabaca olan yabancı kıza nefretle baktı. Witpatch'te. Güzel helaları, duşları var. Çamaşırları küvete basıp yıkıyorsunuz. Su bol ve kullanması kolay. İçme suyu güzel. Geceleri herkes müzik falan çalıyor. Cumartesileri danslar düzenliyorlar. Ömrünüzde görmediğiniz kadar güzel bir yer. Çocukların oyun oynayacağı yer var. Helalarda kağıt var. Bir zinciri çekiyorsunuz, helanın içine su boşalıyor. İkide bir polis gelip çadırınıza bakmıyor. Kampı yöneten adam o kadar terbiyeli ki geliyor, ziyaret ediyor, konuşuyor. Öyle kibirli değil. Keşke yine gidip orada oturabilseydik. Hiç duymamıştım dedi Anna. Çamaşır teknesine de öyle ihtiyacım var ki. Kız heyecanla devam etti. İnanmazsınız, borularda sıcak su var. Duşun altına giriyorsunuz, sıcak akıyor. Hiç görmemişsinizdir öyle yer. Şimdi dolu mu diyorsun dedi Anna. Evet, son sorduğumuzda doluydu. Pahalı olmalı, pahalı. Ama paranız yoksa çalışarak ödemenize izin veriyorlar. Haftada 2 saat, temizlik işleri, çöpleri dökme falan. Geceleri de müzik var. Herkes buluşup konuşuyor. Borularda sıcak su. Böyle güzel şey görülmemiştir. Anna, ne kadar isterdim oraya gitmeyi dedi. Ruth dayanabileceği kadar dayanmıştı artık. Birden patladı. Nine kamyonun tepesinde öldü dedi. Kız ona soru soran bakışlarla baktı. Öldü işte diye direndi Ruth. Sonra adli tabip aldı onu. Dudaklarını sımsıkı kapadı, bir değneği kırmaya koyuldu. Winfield bu saldırının ataklığına gözlerini kırpıştırarak tepki gösterdi. Kamyonun tepesinde diye yankıladı ablasının sözlerini. Adli tabip onu kocaman bir sepete koydu. Anna, ikiniz de susun bakalım dedi. Yoksa yollarım sizi buradan. Kırık dalları ateşe doğru sürdü. Biraz ötede Anne, subap işine bakmak üzere ilerledi. Bitiyor galiba dedi. 2 tane kaldı. Bu kampta kız var mı hiç? Ben evliyim dedi genç adam. Kızlara mızlara vaktim yok benim. El güldü. Benim kızlara her zaman vaktim vardır. Başka şeye vaktim olmaz. Biraz aç kalırsan değişirsin. El yine güldü. Belki de, ama henüz değişmedim o konuda. Demin konuştuğum adam sizinle değil mi? Evet, abim Tom. Şakaya gelmez pek. Adam öldürdü. Sahi mi? Neden? Kavgada. Adam bıçak saplamış Tom'a. Tom da kürek sapıyla kafasını parçalamış. Parçalamış ha? Ya sana yaptı bu işi? Kavgada oldu diye onu serbest bıraktılar dedi El. Pek kavgacı tipe benzemiyor. Değildir ama kimseye de baş eğmez. El'in sesi gurur doluydu. Tom sessizdir ama insan dikkatli olmalı yine de. Ben konuştum onunla. Pek kötü biri gibi gelmedi. Değildir. Kafası kızana kadar hep yumuşacıktır. Ama o zaman vay haline. Genç adam son subapla uğraşıyordu. O subapları takıp kafayı yerleştirmene yardım edeyim mi? Başka işin yoksa sevinirim. Biraz uyusam iyi olurdu dedi El. Ama Allah kahretsin, bozuk araba gördüm mü dayanamam. Hemen el atmak isterim. Yardım makbule geçer dedi genç adam. Adım Floyd Knowles. Ben de El Jowett. Tanıştığımıza sevindim. Ben de. Aynı contayı mı takacağız? Mecburuz dedi Floyd. El çakısını çıkardı, gövdeyi kazımaya koyuldu. Tanrım dedi. Motor kadar sevdiğim şey yok. Ya kızlar? Evet, kızlardı. Keşke bir Rolls'u söküp yeniden yapabilsem. Bir keresinde bir Cadillac 16 bulmuş, kaput altına bakmıştım. Vay anasını. Ömründe böyle güzel şey görmemişsindir. Seli sevdiydi. Bir lokantanın önünde duruyordu araba. Kaputu açıverdim. Biri çıka geldi. Ne halt ediyorsun dedi. Bakıyorum. Amma da güzel dedim. Adam yanı başımda durdu. Daha önce o motora hiç bakmamıştı galiba. Kala kaldı. Zengin adamdı. Başı hasır şapkalı. Çizgili gömlek giymişti. Gözünde gözlük vardı. Hiç konuşmadık. Öylece baktık. Biraz sonra kullanmak ister miydin dedi. Floyd devenin başı diye patladı. Valla kullanmak ister miydin dedi. Ay aksi. Üzerimde bulicin deş gibi. Kirletirim dedim. Hadi yürü dedi. Şu bloğun çevresine dolaştır getir. Oturdum o kanepeye. Blok çevresine 8 tur attım. Ah tanrım. Güzel miydi dedi Floyd. Öf hem nasıl. Bir sökebilseydim onu neyim olsa feda ederdim.